Ayrım 30. Sayfa 354. Efendi-köle ilişkisi açısından şiddet ve görünümleri üzerine. Şiddet, insanın insan ile ilişkisinden önce insanın doğa ile ilişkisine görülüyor. Varlık sürdürmek için doğa ile etkileşimde bulunması gereken insan, doğanın kendini yeniden üretme süreçlerini uzun gözlemler sonucunda öğrenip de bu süreçlere müdahalede bulunacak yetkinliğe gelinceye kadar doğa ile karşıtlık ilişkisi içinde yaşamıştır. Doğayı bu eski zamanlarda sevmesi, yiyebileceğinden fazla hayvan avlamaması, nişastalı, danelilerden ya da köklerden ihtiyarından fazla toplayıp tüketmemesi, dahası kendisini doğanın bir parçası sayması, doğayı sevmekten çok akıl erdiremediği bir gücün karşısında ona yaranma, onunla dost geçinme siyasasıdır. Doğa ile etkileşiminde önce basit araç ve gereçlerin kullanılması, sonra bunların giderek daha gelişkinlerinin bulunması insana doğa karşısında bir üstünlük kazandırmıştır. Güneşte kurutulan balçık kapkacaktan bazılarının belki de ateş yakılan ocak ya da fırının yakınlarında unutulması ile pişmiş topraktan kapkacağın bulunması ile gerçekleştirilen terrakottaya geçiş ise doğaya müdahale ile doğanın yaratmadığı şeyleri yaratma duygusu edinmesine yol açmıştır. Topladığı daneli bitkileri taşa vurarak harman ettiği yerlerde aynı nişastalı bitkinin doğadakinden daha yoğun olarak yeşerip yetiştiğini fark etmesi ise bu duygusunu güçlendirmiştir. Bu ilk aşamalarda henüz soy topluluğu içinde yaşayan insanlar arasındaki ilişkilerde şiddet pek yer almamaktadır. Henüz verimliliğini istediği kadar artıramadığı doğayı paylaşmada rekabet içinde bulunduğu öteki düşman soy topluluklarıyla anlaşmazlıklarında bile şiddeti çok uzun süren anlaşma çabalarının sonuç vermemesi üzerine kullanmaktadır. Bunun nedeni doğa ile etkileşiminde soy topluluklar için en önemli aracın insan oluşudur. İnsan kolektif varlık sürdürmede en belirleyici üretici güçtür. Ayrıca savaş ve savunma aracıdır. Doğa ile etkileşimde insanın etkinliğini arttıran tekniklerin, araç gereçlerin geliştirilmesiyle savaşı daha sık yaşayan insan toplulukları tüste kaldıkları düşman topluluğunun üyesi insanları yemekten ya da öldürmektense gelişkin bir araç, ilk araç kullanan araç ya da köle olarak kullanmayı öğrenmişlerdir. Ataerkiliğe geçiş, patriarkın, özel mülkiyetin ve siyasal pratiklerin topluluğun bütününden ayrılıp devlet kurumu için aktarılmasını ortaya çıkarmıştır. Savaşlardaki tutsakların köleliğinden sonra ekonomik ve siyasal iktidar farklılaşmasına bağımlı olarak kişisel bir efendi-köle ilişkisi de ortaya çıkmıştır. Yazılı tarihten bu yana bildiğimiz asıl kalıcı şiddet kullanım biçimi temelde işte bu yeni ikili ilişkide taraflardan birinin iktidarca diğerinden üstün oluşu sayesinde kendi iradesini ötekinin iradesinin yerine koyabilmesiyle oluşmuş ve sürmüştür. Hannah Arendt'in kavramsallaştırması ile söylersek iktidar farklılığının sonucunda birinin iradesinin diğerinin iradesine bağlanması şiddeti oluşturmaktadır. Daha anlaşılır bir anlatımla insan ile insan arasındaki ilişkinin şiddete dayalı bir ilişki olması taraflardan birinin hayat karşısındaki konumunun değişmesiyle hayatının öznesi olma şansını yitirmesiyle oluşmaktadır. Efendi-köle ilişkisinde kararsız denge vardır. Köle fırsat bulduğunda kendini yeniden özgür kılmak isteyecektir. Bunu önlemek içinse birçok yöntem geliştirmiştir. Köleyi sürekli ellerinden ya da ayaklarından zincir ya da pranga içinde tutmak, eski Greklerin yaptığı gibi yukarı Trakya'daki madenlerde yüzlercesini böyle prangalı olarak çalıştırmak bunların en kaba ve en verimsiz olanıdır. Daha gelişkin yöntemler ise efendi-köle ilişkisinin kölenin gözünde meşrulaştırılması olmuştur. Zaten köle, işin en başında özgür bir insanken, savaştığı hasmı karşısında yenik düştüğünde onun tarafından canı bağışlanmış biridir. Fiziksel varlığını sürdürme olanı elde etmesi karşılığında kendi iradesinden, kültürel varlığından, kimliğinden onun iradesi karşısında feragat etmeyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Efendi-köle ilişkisi fiilen böylece kurulduktan sonra ise iki taraftaki insan kendi topluluklarındaki etik anlayışın, mitolojik hayat açıklamalarının devreye girmesiyle bu ilişkiyi haklılaştırmaktadır. Kölenin bu durumu meşrulaştırması süre uzadıkça kölelik statüsünden kurtulma şansı azaldıkça yoğunlaşmaktadır. Sonunda köle efendisinin azameti ve görkemi karşısında ona hayranlık bile duyabilmektedir. Başka bir deyişle, baskı sürdükçe, ilişkiyi bozma şansı azaldıkça köle celladına aşık olabilmektedir. Efendi ile köle arasındaki bu ilişkinin haklılaştırılıp zamanla meşrulaştırılmasında, efendi ile kölenin birlikte yaşarken aralarındaki efendi-köle ilişkisini gündelik hayatta baştaki duruma göre daha rafine bir duruma sokabilmeleri de rol oynamaktadır. Greklerde özgür Atinalıların bir araya gelip yemek yerlerken ve sanattan felsefeden söz ederlerken yanlarında onlarla neredeyse eşit statü içinde kölelerinin de yer alabildiğini biliyoruz. Bunda kuşkusuz böyle bir özgür Atinalının yanındaki kölesinin efendi köle ilişkisi kurulmadan önce özgür bir Likyalı ya da Sirakuzalı olmasının da etkisi vardır. Özgür Atinalıların özgür köleleri aslında tutsak düşmeden önce özgür bir Likyalı olan kölesi kadar sanattan felsefeden anlamaktaydı ve yeri eveydi. Köleler gibi bazı seçkin fahişelerin de bu yemeklere katıldıklarını biliyoruz. Bunlar da eve kapatılan kadınlardan farklıydı. Özgür Atinalı ile onun kölesi durumuna düşmüş ama daha önce özgür bir Likyalı olarak yaşayabilmiş insan arasındaki bu ilişki, günümüz toplumlarındaki yumuşatılmış, rafineleştirilmiş efendi köle ilişkilerine geçilince değişime uğramıştır. Köle yerine serf ve daha sonra da ücretli işçi statüsündeki insanın kullanılmasıyla efendi köle arasındaki mesafe artmıştır. Bunun nedeni serf ya da ücretli işçinin efendi köle ilişkisinin tesisinden önce de efendisinden çok farklı bir kişisel tarihin ürünü olmasıdır. Greklerde efendi köle ilişkisini korumak için gündelik hayat yaşanırken bu iki insanın neler yapacağının uzun uzadıya tartışılmış oluşu ilginçtir. Bu açıdan Aristo'nun önerdiklerini anımsamak gerekiyor. Müzikte bile efendi konumundaki insan müzik eğitiminden geçmiş olacak ama müzik üretimini kendisi asla yapmayıp bu işi kölesine yaptıracak, bırakacaktır. Günümüze doğru geldikçe efendi konumundaki kesim bu bilgileri de özelleşmiş çeşitli servis sektörlerinden almaya başlamıştır. Diyelim vekil harç konumundaki insanlardan ya da daha yakın dönemde sanat danışmanlarından almaya başlamıştır. Ancak yine de efendi konumundaki kesimin bu servis sektörlerinden yararlanmanın gerekliliğini fark edebilmesi için belirli bir egemen kesim incelmişliğine, efendi gibi yaşama raconuna sahip olması gerekmektedir. Bunun için de günümüze doğru efendi kesimindekilerin kızları ya da oğulları için özel okullar, kuruluşlar ve oyun, eğlence, sosyal faaliyet türleri ortaya çıkacaktır. C. Wright Mills'in Amerikan toplumundaki iktidar elitinin kültürel ortamını da anlattığı iktidar seçkinlerinde sosyeteye takdim balosuna kadar bütün bunlar anlatılmakta. Aynı açıdan bakıldığında Thorstein Veblen'in aylak sınıf kuramı başlıklı metodoloji anlayışına bugün için katılmak güç olsa da önemli çalışmasında toplum seçkinleri arasında pozitif bilimlere değil de 20. yüzyılın başlarında ölü dillere, adab-ı muaşeret bilgisine aşırı ağırlık veren bir eğitime duyulan ilgi ve bağlılığın eleştirilmesi de bundandır. Egemen konumdaki insanlar ile bağımlı konumdaki insanların karşılıklı olarak konumlarını hem kendi gözlerinde hem de karşı kesimin insanlarının gözünde meşrulaştırabilmeleri için egemen kesimdekilerin neyin nerede giyilmesi, neyin nasıl yenmesi, nerede nasıl konuşulması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Ayrıca egemen kesimdekilerin ilgilenimlerinin farklılaştırılmışlığı da çalışan kesimdeki bağımlı insanlarla mesafelerinin modern toplumun herkese açık görünen mekanlarında bile muhafaza edilmesine yaramaktadır. Çinli mandarinlerin beyaz renkte ve uzun yenli elbiseler giymesinin, erkek oldukları halde tırnaklarını çok uzatmalarının, ısınmak ya da iş için değil, efendi oluşlarının görkemini başkalarına ve kendilerine göstermek için oluşu gibi günümüz toplumlarındaki efendi kesiminin giyim pratikleri, ilgilenimleri de toplumun geniş kesimlerininkinden özenle farklılaştırılmaktadır. Fernand Braudel'in 2. Philip çağında Akdeniz ve Akdenizlilerin tarihinde zenginliğini büyük ölçüde madenciliğe ve metalürji işlerine borçlu olan Habsburg hanedanının yüzlerce yıldır işlenen madenlerde cevher ihtiva eden damarların o zamanki tek kademeli pompaların su basabildiği 10 metreden daha derinlerde çalışmayı gerektirecek kadar tükenmesiyle fakirleştiği, ama buna rağmen Venedikli tefeci bankerlerden borç para alıp bunun çok büyük bir kısmını yıllık görkemli saray balolarını sürdürebilmek için kullandıkları anlatılıyor. Bu durum günümüzde de görülebilmektedir. Efendi köle ilişkisinde tarafların karşılıklı konumlarının neden önem taşıdığını vurgulayan bir başka yazar da 19. yüzyıl sonlarının Çarlık Rusyası'nı anlatan Anton Çehov'dur. Efendisiyle karısını soğuk ve karlı bir akşam bir kişizadenin konağındaki baloya götüren yaşlı arabacı ile torunun öyküsünde balo boyunca dışarıda kar altında konuşurlarken dedenin torununa efendilerinin zenginliğini, görkemli hayatını nasıl hayranlıkla anlattığı sergilenmektedir. Efendileri karşısında büyülenmiş gibi olan arabacı Çarlık Rusyası'nın değiştirilemeyen toplumsal düzeninde celladına aşık köledir. Modern döneme yaklaştıkça başlangıçtaki duruma oranla efendinin efendi olmak için yüklendiği rollerin onun üzerinden alınıp eşitsizliğe dayanan toplumsal sistemlerin bu işlev için oluşturduğu kurumların üzerine yüklendiği görülmektedir. Arianos'un İskender'in Anabasis'inde 32 yaşında ve 33'ünün 8. ayında Hindistan'a kadar uzanan İskender ve tarihin belki de en büyük şiddet harekatı sayılabilecek olan İskender'in seferi anlatılmaktadır. Hindistan'dan dönüşte kahinlerin uyarılarına rağmen Babilonya'ya gelen İskender, Fırat'ın buralardaki düzlüklerde kaybolmadan önce oluşturduğu bataklıkları gezer, bataklıklarda saklanmış Asur krallarının mezarlarını bulur. Bu bataklıklarda kanallar açtırıp bataklıkları kurutur. Tanrı Dionysos'un seferlerinden bile görkemlidir seferleri. Akilleus'a özenmiştir hayat boyunca. Makedonya'dan, Batı Anadolu'dan, Kafkas kavimlerinden, Baktriyalılardan, Kirmanlardan ve bazı Hintli halklardan oluşmuş 200 bini aşkın büyük ordusu, bu ordunun peşine takılmış hırsızlar, uğursuzlar, çerçiler, köçekler, fahişeler, tutsaklar, araba tamircileri, nalbantlar, urgancılar ve bunun gibilerle birlikte yaklaşık 1 milyon civarında bir insan kalabalığı olarak yürümüştür. Çeşitli yerlerde savaşlar yapılmış, çeşitli yerlerde uzun konaklamalar sırasında yeni kentler kurulmuş. Bu kentleri iskan için değişik yerlerden insanlar sürüklenmiş, zor gücü ve şiddet hayatın her alanına yeniden biçim vermiştir. Ama zor ve şiddetin gereklerini İskender doymak zorunda kalmıştır. Örneğin İndus nehrinin kollarından birinin kıyısındaki büyükçe bir Hint şehrinin kuşatılmasında surlara dayanan merdivenlerden birinde en başta burçlara çıkan İskender, merdiven onu izleyenlerin ağırlığına dayanamayıp kırıldığında surların üstünde tek başına kaldığını görmüştür. Askerlerine bir korkak olarak görünmemek için geriye kendi askerlerinin arasına atlamaktansa, kuşatılan şehrin surlarından içerideki düşmanların arasına atlamıştır kılıç ve kalkanı ile. Bir anda çevresi sarılmış, kısa süre sonra da zırhını delip kaburgalar arasında saplanan bir mızrakla kan kaybından kendini kaybetmiştir. O sırada öteki merdivenlerden surlara çıkıp içeriye atlayan adamları yanına erişip onu kalkanın üzerine yatırıp surların dışındaki ordugahına götürmüşlerdir. İyileşmesi uzun zaman aldığı için orada sahra otağında bakım görmüş, daha sonra da bu yerde yeni bir şehir kurmuştur. İskender giyimi ile öğrenimi ile sanat ve kültür sohbetlerindeki incelikleri ile de seçkin biriydi. Egemen konumunun kendi gözünde de adamlarının gözünde de haklılaştırılmasında bu niteliklerinin rol oynadığı açıktır. Ancak iş zora geldiğinde adamları ile aynı kaderi paylaşmak zorundaydı. Eski zamanların efendi köle ilişkisi farklı bir etik içinde yaşanıyordu. Günümüzde bu durum değişmiş, kişisel değil kurumsal üstünlükler öne geçmiştir. Sıradan insanlara sunulan şiddet gösterimi. Urartu krallarının kayalıkların yüzünü düzelttirip yazdıkları zaferle biten Asur ve Babilonya seferlerini anlatan metinlerde yakılan düşman şehirlerden, bu şehirlerin tümü kılıçtan geçirilen yaşlı insanlarından, tutsak kılınıp Urartu ülkesine getirilen binlerce genç erkek ve kadından, ganimet olarak getirilen bakır ve tunç külçelerinden övünçle söz edilmektedir. Zafer dönüşü getirilen bu tutsakların oluşturduğu seyir alayları sıradan Urartuluların efendilerinin gücünü meşru gözlemlerine yol açan bir şiddet gösterimiydi. İskender de Baktriya'dan, Babilonya'dan, Hint topraklarından binlerce tutsağı köle olarak satılmaları için Teselya'ya, Attika'ya, Makedonya'ya göndermiştir. Roma'da sıradan insanları yönetmeyi kolaylaştırmak için ekmek ve sirk formülü uygulanmaktaydı. Roma kentinde asayişi sağlamanın en kolay yolu bu kentte yaşayan herkese her yıl belirli bir miktar mısır unu ve zeytinyağı vermekti. Bunun sonucunda zengin senatör aileleri Mısır'da latifundiyalar kurarak mısır ektirmeye, bu mısırları devlet ihaleleri ile Roma şehir yönetimine satmak için de tarihte ilk kez 1000 tona yakın büyüklükte gemiler inşa ettirmeye başlamışlardı. Ekmeklik mısır ununa ek olarak bir de sirk gösterileri vardı. Baskı altında ve korkular içinde yaşayan halk sirklerde birinin kılıç ve kalkan, diğerinin ağ ve mızrakla dövüştüğü dev gibi gladyatörlerin birbirlerini öldürmelerini seyrederdi. Şiddete dayanan bir yönetimde halkın şiddet ile bu garip ilişkisi Bizans'ta başka bir ortam içinde sürdürülmekteydi. Auguste Balli'nin Bizans Tarihi başlıklı iki ciltlik kitabında Bizans'ta Roma'nın aksine sirklerin bulunmadığı bu işçi imparatorluk sarayının verandasından özel bir geçit ile imparatorluk locasına çıkılan hipodromun kullanıldığı söyleniyor. Ancak şimdiki Ayasofya ile Mısır'dan getirilen sütunlar arasındaki meydanı kapsayan hipodromda gladyatör gösterileri yerine ikide bir tahttan indirilen imparatorların tahtı yeni ele geçiren imparatorların emriyle halkın gözleri önünde burunlarının ve dillerinin kesilmesi, gözlerin çıkarılması ya da İmparator Phokas olayındaki gibi bedenlerinin parça parça kesilerek öldürülmesi gibi gösterilerin düzenlendiği anlatılıyor. Bunların en korkunç olanının ise uzun yıllar oğluna niyabeten imparatorluğu yöneten imparatoriçe Irini'nin oğlu tahta geçecek yaşa geldiğinde oğlunun gözlerini çıkartıp sürgüne göndermesi, daha sonra da erkek olmadığı halde Basilus ünvanını kullanarak yönetime el koyması olduğunu vurguluyor. 700 yıl sonraki tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nda bu işler daha seyrek ve halkın önüne daha incelikle çıkarılarak yapılmıştır. Babasının ölüm haberinden sonra Manisa'dan kendi muhafız birlikleriyle kalkıp Ceneviz gemileriyle Sarayburnu'na gelen ve Amasya'dan tahta erişmeye çalışan kardeşinden önce tahta çıkan 2. Selim elinin eriştiği her yaştaki şehzadeyi boğdurtup kardeşlerinin ölülerini Ayasofya önünde kurdurulan siyah kıl çadırlarda halka teşhir ettirmiştir. Osmanlı'nın devlet geleneği Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinin hemen ardından devlete 3 kuşak boyu hizmet etmiş feodal Çandarlı sülalesinden başveziri Halil Paşa'yı öldürmesi, tahta çıkan padişahların bütün kardeşlerini boğdurması ve padişahların toplumla bağı olabilecek doğuştan Müslüman kadınlarla evlenmelerini yasaklayan kanunlar çıkarması ile iktidar tek kişinin mutlak iktidarına dönüşmüştür. Ayrıca şer'i hukuk karşısında örfi hukukun ağırlığının artması da bunu hızlandırmıştır. Halifelik kavgaları ile İslam aleminin birbirine girdiği 10. yüzyılda siyasal iktidarın bir an evvel oluşup asayiş ve istikrar sağlaması için emirlerin iktidarı ele geçirdikten sonra yönetimlerinin meşru sayılması görüşünü ileri süren Gazali'nin siyasal felsefesine dayanan Sünni anlayışta halife sultanın iktidarının bu niteliğini yoğunlaştırmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 19. asır Türk edebiyatında bizde romanın ve lirik şiirin 19. yüzyıla dek niçin ortaya çıkmadığını irdelerken ileri sürdüğü gibi Partlardan Bizans'a, oradan da Osmanlı'ya geçen bu devlet felsefesi sonucunda şarkta bir tek kişinin özgür iradesi olmuştur. Firavunların, sultanların, halifelerin, şahların. Baştaki bu tek iradenin dışında kalanlar ise Vezir-i Azam'dan en uzak yerdeki insana kadar tek bir statü içinde, kulluk statüsü içinde yer almışlardır. Ve gene Tanpınar'ın ileri sürdüğü gibi efendi köle ilişkisinin bu yoğunlukta biçimlendiği şarkta kölelik ya da kulluk yalnızca bir konum, bir durum olmakla kalmamış, ikbale giden yolunda başlangıcı olmuştur. Osmanlı'nın halkı ise Naima tarihinde Sade'nin bostanından aktarıldığı üzere İran'daki halkın da söylediği gibi dünyada en büyük saadet devlet yüzü görmemektir deyip devletten uzak taş yerlerine sığınmıştır. Halk uzağında kalması gereken devlet ve devletin başındakiler yerine tekkelerdeki dergahlardaki velilere yatırlara umut bağlamıştır. Bizans'taki baskıcı yönetimler karşısında kurtarıcısını kendisine yakın yerlerdeki azizlerde, putlarda, manastır ermişlerinde arayan Bizans halkı gibi bizde de merkezi hükümetleri din kurumunu biçimlendirmesi görünüşte bütün ülkede yürürlükteymiş gibi sayılsa da halk kesimleri folk İslam içinde yaşamaya çalışmıştır. Biri 19. yüzyılın başındaki Gülhane Hattı Hümayun'unda, biri de son çeyreğindeki ıslahat fermanında olmak üzere Osmanlı tebaasına bir takım haklar tanıyan, kendisi dışında bir irade tarafından hala sınırlandırılamayan padişahın kendi iradesidir. Batı toplumlarının da durumu halk açısından yüzyıllarca pek farklı olmamıştır. Ama oralarda 1150 yıllarında bile Salisbury John gibi bir psikopos ve papalığın protokol işleri sorumlusu çıkıp krala itaat elbette ki tanrıya itaattir, ancak hükümdarlar kadar onların tebaası olan sıradan insanlara da eşit olarak insan olma onurunu bahşeden yüce tanrının bunu böyle yapmasına rağmen tebaasının insan olma onurunu yok sayacak şekilde hükümdarlık yapan krallara itaat etmek iyi değil, itaat etmemek Tanrı'ya itaattir diyebilmiştir. Bizde ise Namık Kemal ya da Mithat Paşalar bile böyle şeyler düşünmemişler, akıllarına getirememişlerdir. Batı toplumlarının serüveni. Roma'nın yıkılmasına yol açan son barbar akınları ile Batı ve Orta Avrupa'da Burgundi Frank ülkesi, Cermanya, Estonlar ülkesi, Normanlar ülkesi, Batı'da Visigotlar ülkesi, Sardunya Adası ve Kuzey Afrika'da Vandallar ülkesi, Doğu Avrupa'da Ostrogotlar ülkesi, Bulgar, Avar ve Slav topraklarından oluşan bir siyasal harita ortaya çıkarmıştır. Yunanistan'dan Bulgaristan'ın altlarından Anadolu'nun Sivas ve Malatya'ya kadarki kısmı ile Suriye'nin yukarılarından oluşan Doğu Roma, Bizans ise barbar olmalarından önceki Roma'dan kalan bir uygar bölümdür. İran, güney ve doğudan Bizans'ı kuşatmakta ve onun topraklarını sürekli olarak almaya çalışmaktadır. Bizans'ın en büyük sorunu Bulgarlar ve İranlılar ile uğraşmaktır. Mısır ve Suriye uzun süreden beri Roma'nın ve onun mirasçısı olan Bizans'ın İsa'yı Tanrı ve kutsal ruhu bir ve özdeş sayan durumunu benimsemek istememektedir. Bu ülkelerdeki halklar İsa'yı Tanrı'nın seçtiği bir insan saymakta ısrar etmektedir. Aslında bu ayrıkçılık dinsel görünüm içinde sürdürülen bir bağımsızlaşma uğraşıdır. Defalarca şiddet yolu ile bunlar bastırılmak istendikten sonra Bizans, Bulgarlardan, İranlılardan ötürü sürekli toprak getirmekten ve bir gün tarihten silinmekten kurtulmak için Suriye ve Mısır'daki bu doğulu anlayışa yaklaşarak Romalı değil Yunanlı olmak zorunda kalmıştır. Batı Avrupa'da ise 9. ve 10. yüzyılda Şarlman ve ardılları Orta ve Kuzey Avrupa merkezli bir yeni Roma kurmak için çok uğraşmışlardır. Ancak ta 16. ve 17. yüzyılda Orta Avrupa'daki kimi güneyden çıkıp Kuzey Denizi'ne akan, kimi ise kuzeyden çıkıp Akdeniz'e ya da Manş Denizi'ne akan, ulaşıma ve taşımacılığa elverişli, nehirlerin kanallarla birbirine bağlanması ile oluşacak Avrupa'nın ortasına yapay bir Akdeniz vücuda getirilinceye kadar bu tür siyasal projeler gerçekleşmeyen düşler olarak kalmıştır. Bunların ardından Orta Çağ gelmiştir. Siyasal, ekonomik ve kültürel homojenleştirme yönünden kilise bu dönemde örgütlü ve güçlü tek kurumdur. 11. yüzyıldan başlayan bir ivme ile feodal beylerin kendi aralarındaki sürekli didişmelere kısmen son vermek için aralarından birisini eşitler arasında birinci prens seçmesi usulü ile monarşilerin ilk çekirdeği de atılmıştır. Bu gelişmelerin ardından ise Akdeniz kıyılarında Kuzey İtalya kent devletlerindeki ilk ticari sermaye birikimi gelmiştir. Ardından Orta Avrupa'da Almanya'daki bölgelerin civarında eteklerinde küçük ticaret erbabının zenginleşip serpilmesi gelmiştir. Nehir taşımacılığı ile kuzeyin tuzlanmış ringa balıklarını güneyin et bulamayan insanlarına satarak zenginleşmeye başlayan bu ticaret erbabının bir benzeri de Flemenk ülkelerindeki deniz kıyısı şehirlerinde ortaya çıkmıştır. Bunlar da ringa balığı ve ton yağı ticaretiyle dokumacılık ve iplik boyama işleriyle birlikte zenginleşmişlerdir. Dünya yüzeyinde ticarete daha sonra girişmişlerdir. Bunların gelişmesinde de şiddet kendi hayatlarında deniz ulaşımında ticari hayatta önemli bir rol oynamıştır. Bu tüccarların ticari ve korsanlı birlikte yürüttüklerini biliyoruz. Kimilerinin arkasında prenslerin, devletlerin yer aldığını da biliyoruz. Bu gelişmeler sonunda bir yandan prensler kendilerinden fazla vergi alamadıkları feodal beylerle ittifaklarını bir yana bırakıp ticaret erbabının ekonomik gelişmesinin önünü açacak olan yasal ortam hazırlamaya başlarlarken, bir yandan da Avrupa'daki ekilebilir toprakların %30-40'ını elinde tutan kilisenin manastır topraklarını ele geçirip bunları işletecek özgür çiftçileri dağıtmanın, böylece vergi gelirlerini arttırmanın yollarını aramaya başlamışlardır. Buradan elde edilecek gelirlerle monark olma konumlarını pekiştirmek için asları durumundaki küçük prenslerden daha iyi donanımlı ordular oluşturmayı düşünmeye başlamışlardır. Reformasyon döneminde Martin Luther ile prenslerin ilişkisi bu düşüncenin öncelliği sayesinde olmuştur. Bu arada papalığın ölüme mahkum ettiği Erasmus gibi düşünürleri Hollanda ve Belçika'daki Anderlecht gibi ticarete gelişmiş şehirlerdeki tüccar localarının yönetimleri bağırlarına basacak kadar güçlenmişlerdir. Bu yeni sınıf burjuva özgürlüklerinin oluşumunda öncülük yapmaya başlamıştır. Tüccarların, imalatçıların öncülüğündeki bu ilk özgürlük arayışları resim ve heykel sanatında, müzikte, mimaride olduğu kadar zamanla felsefe ve amme hukukunda da gelişmelere yol açmıştır. Hugo Grotius'un devletler hukukunda da kamu hukukunda da tabii hukuk doktrinini bu yüzyılların Flemenk ülkesinde düşünmesi, sistemleştirmesi bu gelişmeler sayesinde olmuştur. Esvaplarının dikilişinde daha zengin kumaş türlerinden istediğini seçebilen, beslenme sorunlarını çözümlemeye başlayan, evine ve mabedine ışık girmesi için mimarisini değiştiren bu batı ülkelerinde, kilise ve öğretisinin hayata dayattığı dar görüşlülük ve perhizci ahlakta geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Burjuvazinin yönettiği komünler bu özgürleşmiş mücadelede başlıca iki yol izlemişlerdir. Hukuku, ırsi esasa dayanan toprak sahibi olma, yönetici olma ve hukuk karşısında farklı konumda olma durumlarını ortadan kaldıracak yönde değiştirmek. Ayrıca mekanikte, meteorolojide, kimyada, astronomide ilerleyerek hayata ve dünyaya akla uygun bir biçimde bakabilmenin yollarını açmak. Hollandalı deniz taşımacılığı tüccarlarının Galileo Galilei'nin mercekler üzerindeki çalışmalarını papalıkla eş zamanlı olarak izlemeleri bundandır.